Ayrım 42.
6. Türkiye Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi düzeyinde temel insan hak ve özgürlükleri konusunda meydana getirilmiş olan milletler arası sözleşmeleri kabul etmiş ve bunları iç hukukunun mahkemelerce uygulanması zorunlu parçaları haline getirmiştir. Yargıtay kararları da bu hususu vurgulamaktadır. Bu sözleşmeler arasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin AİHS özel bir önemi vardır. Zira bu sözleşmenin devletler bakımından kendilerine uyulmasını zorlayıcı yaptırımı mevcuttur. Ayrıca devlet aleyhine hükmedilen tazminat kararları dışında şimdi mahkemece verilen kararların iç hukuk bakımından kesinleşmiş mahkeme kararlarına karşı yargılamanın yenilenmesi neden olması hususunda çalışmalar da yapılmaktadır. Söz konusu sözleşme hükümlerinin böylece anayasa hükümlerini aşan önem taşıdığını ve uygulamada bu suretle telakki edilmesi gerektiğini açıklamalıyız. Bu itibarla din, vicdan ve kanaat özgürlüğünün evrensel hukuki yapısını AİHS hükümleri itibariyle açıklayacak olursak, Türk müsbet hukuku yönünden bu özgürlüğün ve buna bağlı hakların temel özelliklerini de yansıtmış bulunacağımızı söyleyebiliriz. Dipnot: AİHS'nin 9. maddesinin açıklamalarında burada nakledilmesi uzun listeler oluşturabilecek sayıda Türk ve yabancı eserlerden yararlanılması mümkündür. Bunlardan özellikle önem taşıyan ve bizim de yararlandığımız üçünü zikretmekle yetiniyoruz. Jean Roche, André Puile, Libertés Publiques, 12. bası, sayfa 131 ve son. Ama asıl konumuz itibariyle Avrupa Konseyi'ne dahil bütün ülkeleri de kapsayan bu hükümlerin evrensel hukuku yansıttığı esasen kuşkusuzdur. Şimdi sözleşmenin 9. maddesini nakledelim. 1. Her şahıs düşünce, vicdan ve din hürriyetine sahiptir. Bu hak, din veya kanaat değiştirme hürriyetini ve alenen veya hususi tarz ibadet ve ayin veya öğretimini yapmak suretiyle tek başına veya toplu olarak dinini veya kanaatini ishar eylemek hürriyetini tazammun eder. 2. Din veya kanaatleri ishar etmek hürriyeti demokratik bir cemiyette ancak amme güvenliğinin, amme nizamının, genel sağlığın veya umumi ahlakın yahut başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması için zaruri olan tedbirlerle ve kanunla tahdit edilebilir. Dipnot: resmi metinde kullanılan Türkçedir. Dikkat edilsin ki sözleşmenin 9. maddesi düşünce, vicdan ve din özgürlüklerini güvence altına alıyor ve bu değişik özgürlükleri birbirinden ayırıyor. Metin açık biçimde kanaat ve dinini değiştirme hakkını da güvence altında bulunduruyor. Ayrıca dinini ishar, açıklama hakkı da koruma altındadır. Bunları sınırlandırma olanağı maddenin 2. fıkrası çerçevesinde vardır. Özetle kaydedelim ki 2. fıkraya göre sadece dinini veya kanaatlerini ishar edebilme hakkı sınırlandırma konusu olabilmektedir. 9. madde 1. fıkrasında vicdan, kanaat ve din özgürlüğünün unsurlarını oluşturan hakları göstermekte, 2. fıkrasındaysa sadece din veya kanaatleri ishar hakkının hangi ölçülere göre sınırlandırılabileceğini göstermektedir. Bu 2. fıkranın Türk müsbet hukuku yönünden büyük önem taşıdığı açıktır. 7. 9. maddenin ilk fıkrasından anlaşılacağı üzere din özgürlüğü bireyler bakımından başlıca 5 hakkı içermektedir. Bunlar a. Vicdan özgürlüğü yani inanmak veya inanmamak hakkı, b. Din, mezhep veya kanaatini değiştirme hakkı, c. İbadet ve ayin yapmak hakkı, d. İnancını dışa vurarak uygun vasıtalarla açıklamak hakkı, e. Dinini başkalarına nakletmek, öğretmek haklarıdır. 9. madde bu esaslar üzerinden din özgürlüğüne ilişkin ilkeleri göstermektedir. Avrupa ailesine dahil devletler bu ilkeleri esas almak suretiyle din özgürlüğünü düzenleyecekler, bunları müsbet hukuk kurallarına bağlayacaklar ve böylece ideal evrensel hukuka katılmış olacaklardır. Hemen açıklayalım ki sunduğumuz bu listede yer alan haklar birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılmış değildirler. Tam tersine iç içedirler. Söz gelimi ibadet ve ayin hakkı bazen zorunlu olarak ishar ve öğretmeyi içerecektir. Diğer haklar bakımından da durum aynıdır. Aslında ishar hakkının sınırlandırılmasına ilişkin ölçütler, dolayısıyla diğer hakları da kapsayabilirler. Ayrıca şu hususu da kaydedelim ki, laiklik, din özgürlüğüyle bağımlı bir ilkeyi oluşturmaktadır. Anayasalar, kanunlar, milletler arası hukuk metinleri, din özgürlüğünü hukukun içine alarak bir düzenlemeye tabi tuttukları halde, laiklik bakımından aynı yöntemi uygulamamaktadırlar. Türk Anayasası'nda laiklik, devletin değişmez niteliği olarak ifade edilmekte, ancak içeriğini hukuk düzeni göstermemektedir. Bizce buna gerek de yoktur. Din özgürlüğünü oluşturan haklar ve bunların içerikleri, menfi yönden laikliğin unsurlarını da belirlemiş olmaktadır. Aşağıdaki bahislerde AİHS hükümlerini ve AİHM kararlarını ele almak suretiyle söz konusu ilkeleri, bu özgürlüğü sınırlama ölçülerini belirlemeye çalışacak, sonra konuyu ikinci bir bölümde Türk müspet hukuku bakımından ele alıp değerlendirmeler yapacağız. A. İnanmak veya inanmamak hakkı. 8. Yukarıda din kavramının sosyolojik karakterini işaret etmiş ve dine ait bir hukuki tanımın mevcut bulunmadığını açıklamıştık. İnanmak veya inanmamak hakkı elbette ki belirli bir din veya dinler bakımından söz konusu olacaktır. O halde neyin din olduğunu bilmek gerekir. Din özgürlüğü aşağıda açıklanacağı üzere devletin bir takım hükümler altına girmesini, bazı hususları yerine getirmesini gerektiriyor. Önce tartışılacak sorun devletin hangi dinler bakımından bu hükümleri yerine getirmesiyle bağlı olduğudur. Kaldı ki zamanla yeni dini mezhepler ortaya çıkmakta ve bunların kurucuları etraflarında cemaatler de oluşturabilmektedirler. 9. maddede söz konusu olanlar elbette ki Budizm, Musevilik, Hristiyanlık, Müslümanlık gibi büyük dinlerden ibaret değildir. Bu konu ceza kanunlarında dini, ibadetleri koruyan, yaptırımların uygulanması bakımından öteden beri gündeme gelmiş ve hatta bizim ceza kanunumuzda bir zamanlar devletçe tanınan bir dini tahkir terimi kullanılmıştı. Konu Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, AİHK, önüne bir olay dolayısıyla gelmiştir. Bir mahkum dinini vikka olarak bildirip bunun cezaevi kayıtlarına böylece geçirilmesini istemiş ve idare vikkayı din saymayarak tescil etmeyince mahkum Strasbourg Mahkemesi'ne başvurmuştur. Olayda 9. maddeyi ihlal niteliği görülmemiştir. 9. madde bağlamında bir inanç sisteminin din olarak kabulü için en azından kimliğinin öteden beri belli olması şartı aranmalıdır. Din ve kanaat özgürlüğünü belirten 9. maddenin ilk fıkrası yönünden özgürlük, dini inkar edenleri, din veya mezheplerini değiştirmek isteyenleri, dini tanımayanları, şüphe edenleri ve ilgisizleri de himayesi altında bulundurmaktadır. Elbette ki 9. maddenin 2. fıkrasında yer alan sınırlandırma ölçütleri saklıdır. İnanmak veya inanmamak hakkıyla toplumun çoğulcu karakterinin oluşması arasında çok sıkı bir ilişki bulunduğunu işaret edelim. Özgürlüğün tesis ettiği bu hak, laiklik ilkesiyle de son derecede sıkı bir ilişki içerisindedir. Zira inanmak veya inanmamak hakkının fiilen var olması, devletin kişiler üzerinde bir vicdan baskısı kuramamasına bağlıdır. Bunun için kişiler bakımından bir dini inanç veya kanaate bağlanma, onlara veya mensup oldukları din, mezhep veya cemaate herhangi bir yarar veya zarar nedeni olmamalıdır. Dipnot. Bazı ülkeler laiklik ilkesini çok güçlü olarak yerleştirmek amacıyla bu ilke gereği olarak devletin neler yapıp yapamayacağını kanunlarında belirtmektedirler. Söz gelimi 9 Aralık 1905 tarihli Fransız Kanunu 2. maddesinde Cumhuriyet hiçbir dini tanıyamaz, herhangi bir din dolayısıyla ödeme yapamaz veya sübvansiyonda bulunamaz demektedir. İlki olarak kamu tüzel kişileri ne kiliselerin ve ne de camilerin inşasını finanse edemezler. Aynı hukuk sistemi içerisinde dine yapılacak sübvansiyonlar yasaklanmakla beraber, kamu yararına olan bir esere sübvansiyon yapılabileceği kabul edilmekte ve büyük katedrallerin yapımını devlet üstlenmektedir. 1905 kanunu, devletin kiliselerin idaresine müdahale edememesi esasını getirmekle beraber, bu konuda ılımlı bir çözüm tercih edilmekte ve kilise papazlarının tayini hususunda Fransız hükümetiyle Roma arasında resmiyet dışı istişarelerde bulunulmaktadır. 1905'te Roma ile olan ihtilaflar nedeniyle devlete intikal etmiş bulunan kilise binaları dini hizmet verilmesi için kiralanmaktadır. Kanun, kamu tüzel kişilerini din ile ilgili binalara bakma yükümü altına sokmamış bulunmakla beraber, mahkeme içtihatları kamu hizmetlerinin verdiği zararlar teorisiyle bu hususa bir düzen getirmekte ve devlet katedrallerinin restorasyonu için önemli mali çabalarda bulunmaktadır. Fransa böylece laiklik ilkesi karşısında din saliklerinin ihtiyaçlarını gideren çözüm yollarını bulmaya çalışmıştır. Bu husus, öteden beri açıkladığımız gibi laiklik ilkesinin ülke koşullarına göre milli karakter alabildiğini göstermektedir. Ancak Fransa'nın Katoliklikten sonra ikinci büyük dinini oluşturan Müslümanlık bakımından çözülmesi zor problemlerle karşı karşıya bulunduğu ifade edilmektedir. Halen Fransa'da 1000 cami ve 600 dini dernek vardır. Müslümanlar, kamu iktidarlarınca bazı hürriyet ve haklardan yararlandırılmakta ve örneğin umumi kantinlerde besinler bakımından dini yasaklara saygı gösterilmekte ise de İslam dini olarak bir hukuki statü yoktur. Bir yazar, Müslümanların mezheplere göre çok bölünmüş olduklarını ifade ederek, Müslüman cemaatlerin problemlerini çözmek zor, hatta imkansız gözüküyor demektedir. Hoffman'a karşı Avusturya davasında AİHM bu hususu güzel biçimde açıklıyor. Bu olayda Yehova şahitleri dinine mensup olan bir annenin kocasından boşanması üzerine çocuğun velayeti anneye verilmişti. Karara karşı başvurulması üzerine Avusturya Ali Mahkemesi kararı şu gerekçeli hukukun ihlali olarak tanımlamıştı. Katolik olan çocukların eğitimi hakkındaki kanunun hükümleri ihlal edilmiştir. Bu karardan sonra artık Yehova şahitlerine mensup olan hiç kimse ihtilaf halinde çocuğunun velayetini alamayacak idi. Ali mahkeme böyle karar verirken çocuğun dini bir azınlığa bağlı kalmasının onun bakımından getireceği sakıncaları ve kan naklini izin vermeyen bir dinin çocuk bakımından ortaya çıkaracağı tehditleri öngörmüş bulunuyordu. Komisyon ve mahkeme bu çözümü ayrımcı yani eşitliğe aykırı bulmuş ve dini sebeplerle ayrımcı bir karar verilmesine 9. maddenin engel olduğunu ifade etmiştir. AİHMN'ye göre Yehova şahitleri Avusturya'da tamamıyla kanuna uygun bir cemaat oluşturduğuna göre, kullanılan vasıtalarla hedeflenen araç arasında makul bir orantılılığın varlığı sonucu kabul edilemez. AİHK'nin bir kararında belirttiği gibi, 9. madde kişinin inancının kendisini mecbur kılması nedeniyle, kamusal alanda bu inancına bağlı davranış, tavır ve hareketlerde bulunabilmesini daima güvence altında tutmakta değildir. Bir kimse, söz gelimi din veya mezhebinin inançları nedeniyle genel düzenin getirdiği vergi yükümünden ayrık tutulmasını isteyemez. Üniversitelerde eğitime katılma, yetkililerce bir kısım kurallara bağlanmış ise, dini kanaatleri itibariyle kendisinin bu kurallara tabi tutulmamasını, bu kurallara uymama hakkını talep edemez. Çocuk aldırmaya, dini kanaati nedeniyle muhalif olan kişi, sosyal güvenlik sisteminin çocuk aldırmaları da finanse etmesi nedeniyle prim ödemeyi reddedemez. Dini kanaati nedeniyle insan öldürmeye veya insanlara zarar vermeye muhalif olan kişiler, dini kanaatleri nedeniyle askerlik hizmetini reddedenler, kendilerine önerilen gayri muhalif hizmetleri reddedemezler. Kaldı ki AİHS'nin 4. maddesinin 3. fıkrası bu hususu ayrıca düzenlemiş bulunmaktadır. Bu hakkın veya ilkenin doğal bir sonucu da şudur. Devlet nasıl insanların vicdan özgürlükleri üzerinde baskı kuramazsa, din hizmetlileri de siyasi konularda baskı kuramazlar. Bireyin inanmak veya inanmamak hakkı bu konuda devlet sadece pasif davranacak olursa yeterli derecede himaye görmüş olmaz. Devlet otoritesi söz konusu inançları hukuka aykırı yollarla etkilemek isteyenlere karşı gerekli yaptırımları uygulamalıdır. Aksi takdirde 9. madde çoğulcu bir toplumda dinlerin birlikte varlıklarını sürdürebilmelerini sağlayacak bir hoşgörü güvencesi olmak işlevini yerine getiremez. Devlet dini barışı korumalı ve kurtarmalıdır. Bu nedenle birey hatta dini cemaat din özgürlüğünü talep etmek hakkına sahiptir. B. Din, mezhep veya kanaati değiştirme hakkı. 9. Din veya kanaatleri değiştirme hakkının AİHS'nin 9. maddesinin ilk fıkrasında bu hak din veya kanaat değiştirme hürriyetini tazammun eder denilmesi suretiyle din ve kanaat özgürlüğünün tabi bir sonucu olarak belirtiliyor. Bu hususu AİHM, Kokinakis olayında çok açık olarak ifade etmiştir. Din ve kanaati değiştirmek özgürlüğüne anayasaların çoğunda açık olarak yer verilmemiştir. Gerçekten de bazı ülkelerde bu hakkı kısmen de olsa ortadan kaldırmış hükümlere rastlanabiliyor. Söz gelimi İsveç'te 1950 yılına kadar diğer bir Hristiyan cemaatinin üyesi olmadan devlet kilisesini terk etmek yasaklanmıştı. AİHS nedeniyle bu kurallar yürürlükten kaldırılmıştır. Yine bir kiliseyi terk etmeden kiliseye vergi ödememek hakkının 9. maddenin himayesi altında bulunmadığı da kabul edilmektedir. Fransa'da kamusal eğitim kurumlarında ilk ve orta eğitimde bulunan çocuklara karşı dinden çıkma, başka bir dine geçme propagandası yapanlar hakkında idari yaptırımların uygulanması yoluna gidilmektedir. Bu konuda Yunanistan mevzuatına ilişkin Kokinakis kararı çok dikkati çekicidir. 10. Yunanistan'a karşı Kokinakis davasında Yehova şahitlerine mensup bir kişi, bazı kimseleri dinlerini değiştirmeye teşvikten dolayı Yunan mahkemesine mahkum edilmiş ve bu karar nedeniyle AİHMN'ye başvurmuştu. Olay, Yunan tabiyetinde bulunan emekli bir iş adamı Ortodoks dinini terk ederek Yehova şahidi olmuş ve Yunan vatandaşlarını dinden çıkarmak için Yehova şahitliğine geçmeye teşvikten dolayı 60 defa yakalanmış ve hapis cezalarına mahkum edilmişti. AİHM'nin kararına esas teşkil eden olay, kısaca Girit Adası'nda Ortodoks Hristiyan Bayan Kriyakaki ile giriştiği bir tartışmada adı geçenin Yehova şahitliğini kabul etmesini sağlamak üzere müteaddit kitaplardan sahifeler okuması ve ona bazı kitaplar vermiş bulunmasıydı. AİHM kararında şöyle diyor. Osmanlı işgali altında yaklaşık 400 yıl süresince Yunan dil ve kültürünün muhafazasında sembol rolü oynayan İsa'nın Doğu Ortodoks Kilisesi, Yunan milletinin kurtuluşu için yapılan mücadelelere o suretle aktif olarak katılmıştır ki, bu nedenle Yunanlılık ile Ortodoksluk arasında belirli bir aynıyet mevcut bulunmaktadır. Birbirini izleyen anayasalar söz konusu kiliseye hakim bir karakter atfetmişlerdir. Nüfusun çok büyük çoğunluğunu temsil eden bu din hukuken ve fiilen bizatihi devlet dinini temsil etmekte ve ayrıca eğitimsel ve idari nitelikte birçok işlevi yerine getirmektedir. 1844, 1864, 1911 ve 1952 anayasaları hakim dine karşı dinden çıkma ve diğer müdahaleleri yasaklamaktadırlar. 1975 anayasası dinden çıkmayı bu kere genel olarak men etmektedir. Bu yasak tanınmış bütün dinleri kapsar hale getirilmiştir. Yani yasak dogmaları uydurma olmayan ve dönmeleri gizli girişimde bulunmaya zorlamayan bütün dinler bakımından geçerli hale getirilmiştir. AİHM bir kere Yunan kanununu inceliyor. Mahkemeye göre abartılı bir katılığa neden olmamak ve hal ve koşullardaki değişikliklere uyum yapabilmek amacıyla kanunların çoğu az veya çok müphem formüller kullanmakta ve bunların yorumu uygulamalarla şekillenmektedir. Bu nedenle Yunan kanununun 4. maddesi mahkeme kararlarıyla ikmal edilmiştir ve yayımlanan bu kararlara ulaşmak mümkündür. İhlali suç haline getirilen bu tedbir, 9. maddenin 2. fıkrası açısından meşru bir amacı izlemektedir. 9. maddenin 2. fıkrasında yer alan başkalarının hak ve hürriyetlerini himaye. Demokratik bir toplumda zorunluluk koşuluna gelince, Hristiyanlığa tanık olmak ile dinden çıkarmaya teşvikin kötüye kullanılmasını birbirinden ayırmalıdır. Bunlardan birincisi, gerçek bir Hristiyanlaştırmayı karşılar. İkincisi ise, başkalarının düşünce, vicdan ve dinlerine karşı gösterilmesi gerekli saygı borcuyla bağdaşmayan bir çürütme veya tahiri, şeklini kötüye bozmayı temsil eder. Dinden çıkma konusunda kanun koyucu tarafından kabul edilmiş ölçütler, sadece kötüye kullanılmış bir dinden çıkarma, engelleme ölçüsü içerisinde kabule şayan sayılmalıdır. Bu olayda kötüye kullanılan dinden çıkarmanın ne zaman oluşacağını soyut olarak belirlemeye gerek yoktur. Dipnot. Aslında pekala gerek olduğu açıktır. Bu husustaki ölçütlerin gösterilmemesi, 9. maddenin korumak istediği değerleri elbette ki tehlikeye sokabilecektir. Mahkemenin bu kararında, suçta ve cezada yasallık ilkesi bakımından da dikkati çekici bir gerekçe yer almaktadır. Bilindiği üzere suçta yasallık, kanunda yer alan suç tariflerindeki unsurların belirgin, tereddüte neden olmayacak surette açık biçimde kaleme alınmalarını gerektirmektedir. Suç kanunda açık biçimde tanımlanmış olmalıdır. Mahkemeye göre ise olayda davacı 4. maddenin mahkemeler tarafından yapılmış yorumları vasıtasıyla ihtiyaç halinde 4. maddeye göre ne gibi hareketlerin sorumluluğunu gerektireceğini tayin edebilirdi. Bu itibarla 7. maddenin ihlali söz konusu değildir. Kararın bu kısmı kanaatimizce suçta yasallık ilkesi itibariyle çok önem taşımaktadır. Buna göre bir hüküm başlangıçta sözleşmenin 7. maddesine aykırı olsa da, uygulamada belirlenen yorumların getirdiği açıklamalar dolayısıyla yasallık kuralına aykırı sayılmayacaktır. Bu görüş elbette ki eleştiriye açıktır. AİHMN'ye göre Yunan yargı mercileri bu kararlarında kanunun 4. maddesindeki sözcükleri tekrarlamakla yetinmişler ve davacının hangi hareketlerde bulunarak ne gibi kötüye kullanılmış vasıtalarda yakınını iknaya çalıştığını yeterli derecede belirtmemişlerdir. Bu nedenle Kokinaki'nin mahkumiyetinin hakim bir sosyal ihtiyacı karşıladığı belirlenmemiştir. Böylece 6 oya karşı 3 oyla 9. maddenin ihlal edildiğine karar verilmiştir. İncelediğimiz konu itibariyle bu karardan din, mezhep veya kanaati değiştirme hakkına ilişkin çıkarılan sonuçlar şunlardır. 1. Birey için din, mezhep veya kanaatini değiştirmek özgürlüğü mutlaktır. Hiçbir surette sınırlandırılamaz. 2. Bireyin din, mezhep veya kanaatini değiştirmesi için yapılacak propaganda ise kötüye kullanılmış araçlarla gerçekleştirilmediği takdirde meşrudur. Ancak devletler kötüye kullanılmış dinden çıkarma çabalarını yasaklayabilirler. 3. AİHM, dinden çıkarma vasıtasının ne zaman kötüye kullanılmış sayılacağını belirleme yönünden devletler için geniş bir takdir payı bırakmıştır. Bizce de ceza kanunu, kişilerin saflığından yararlanarak istismarı, bu bakımdan hassas durumda olan kişileri himaye etmeyi ve kişilerin cebir kullanılmasından caydırılmasını sağlayan hükümleri getirebilir. C. İbadet veya ayin yapma hakkı. 11. Din ve vicdan özgürlüğünün kapsadığı önemli bir hak, Bir dinin umumen kabul edilmiş ibadet şekillerini gerçekleştirmek ve ayinlerini yapmak veya bunlara katılmak yetkisidir. Din özgürlüğü aslında bir iç hürriyettir, insanın içinde yer almaktadır. Bu itibarla bir kimsenin kendi özel hayatı çerçevesinde dinin ibadet ve ayinlerini yerine getirmesi hakkı mutlaktır ve hiçbir sınırlandırmaya tabi tutulamaz. İbadet ve ayinlerin serbestliği temel ilkedir. Dini binalar içerisinde ibadetin yerine getirilmesi ve ayinlerin icrası, din görevlisinin gözetimi altında serbesttir. Bu binalar içerisinde aynı müsaade çerçevesinde ayinler de yapılabilir. Bunların nizamını ve din kuralları çerçevesinde cereyanını sağlamak, din görevlisinin işlevleri içindedir. Ancak bu görevliler, polis gücünün kullanılması gerektiği hallerde, yerel kolluktan yardım isteminde bulunacaklardır. Bu nedenle, dünyanın hemen bütün ceza kanunlarında, ibadetlerin ve ayinlerin düzenini bozanlar hakkında ceza yaptırımları öngörülmüştür. Devletin, bireyin ve cemaatlerin ibadet ve ayinlerini barış ve sükun içerisinde icra edebilmelerini sağlaması din özgürlüğünün zorunlu şartıdır. AİHK, devletin din hürriyetini pozitif biçimde himaye etmek yükümü altında olduğunu kabul etmiş gibi gözükmektedir. Dipnot. İsveç'teki Scientology Kilisesi'nin ilişkin bir istem dolayısıyla bu hususta komisyonca karar verilmiştir. Bu kilisenin muhatabı olduğu hakaretler nedeniyle kendisinin savunma olanağına sahip olmaması karşısında savcının şikayette bulunması gerektiği açıklanmıştır. Çoğulcu bir toplumda dinler bakımından 9. madde dini bir hoşgörü güvencesi gibi görülmelidir. Devletin iç barışı koruma yükümünü böylece yerine getirebilir. Binalar dışındaki dini ayinler özellikle Hristiyanlık bakımından söz konusu olmaktadır. Yabancı ülkelerde yollar üzerindeki dini ayin ve yürüyüşler, kamu düzenini sağlamak üzere getirilmiş kanun emirleri saklı kalmak koşuluyla icra edilebilmektedir. D. İnancını dışa vurarak uygun vasıtalarla açıklamak hakkı. 12. 9. madde ilk fıkrasında değişik şekillerde olmak üzere din ve kanaatini isar edebilme hakkını teminat altına almıştır. İsar, bireysel veya kolektif olarak yapılabilir, aleni veya gizli olabilir. Ancak böylece tezahüratta bulunmak hakkı, 9. maddenin 2. fıkrasında yer alan kavramlara dayanmak suretiyle ve kanun koyucu tarafından sınırlandırılabilir. Bu konu Türkiye'de ve Batı ülkelerinde söz konusu oluyor. Bir kere kamu hizmetinde bulunanların, görevlerinin icrası sırasında din veya mezhep bağlılıklarını belirten işaretleri taşımaları ve her türlü gösterişçi tezahüratta bulunmaları laiklik ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Batı ülkelerinde ve ülkemizde din özgürlüğünün sağladığı bu hak, öğrencilerin İslami bakımdan örtünme hususundaki ısrarları nedeniyle çok şiddetli polemiklerin yapılmasına yol açmıştır. Fransız Danıştay'ın bu husustaki kararlarına rağmen tabir yerinde ise kavga sürüp gitmektedir. Hürriyet gazetesinin 22 Ekim 1999 sayılı nüshasında çıkan bir habere göre Fransız Danıştay'ı son kararında, İlk ve orta dereceli okullarda türban takma konusunda 1992 yılında aldığı kararda değişiklik yapmış, beden eğitimi ve teknoloji derslerinde giyilecek kıyafet konusunda öğrencilerin, okul yöneticilerinin aldıkları kararlara uymak zorunda bulunduklarını vurgulamış, bu dersler dışındaki derslerde giyilecek kıyafet hakkındaysa takdir hakkının okul yönetimlerine ait bulunduğunu saptamıştır. Bu kurallara uymayan öğrencilerin önce disiplin kurulları tarafından uyarılmalarına, ve uymamakta ısrarları halinde okuldan atılabileceklerine keza karar verilmiştir. Böylece Danıştay 1992 yılında belirttiği görüşleri değiştirmiş olmaktadır.